Esir Şehrin Mahpusu, Kemal Tahir.
Ayrım 47.
Çeliği halis ki, beyim, iki parmak kalınlığında demirden dönmez. Şimdi sana bir şişe mantarı bulalım. Ne olacak? Ucuna takacağız ki şurana burana batmasın. Kamil Bey bıçağı sol eline aldı, sağ elinini iki parmağıyla ucundan tutup büktü, bıraktı. Çelik bir zaman vınladı, titremesi kesilince de hiç bükülmedi. Sahi, iyiymiş çeliği diye sapını var gücüyle sıkarak ağzını güneşte ışıldattı. Sefer aradığı şişe mantarını bulmuştu. Buyur beyim, sok ucuna. Besmele'yi unutma ki silah seni utandırmasın. Ben avludayım. Sağ olsun binbaşım, herkese öğüt verir, kendi tutmaz. Bundan böyle Kamil Bey'i kollayacaksın, dedi, savuştu. Kamil Bey, bıçağı ceketinin sol cebine koyup önünü ilikleyerek, kabarıklığın belli olup olmadığına baktı. Peki, ceket omuzdayken nasıl olacak? Bir zaman daldı, biz bu gidişle belimize bir de yün kuşak saracağız galiba. Boş bulunup ceketin önünü açmayalım. Bıçağı Nermin görmeli. Neye uğradığını şaşırırız zavallı. Vallah ödü kopar. Temmuz'un öğle güneşinde Sultanahmet Camisi'nin kocaman kubbesi gözlerini yoracak kadar parlıyordu. Camiye doğru giden toprak yoldaki kafesli tahta evlerle cılız akasyalar ağır sıcağın altında soluksuz kalmış gibiydiler. Birkaç güne kadar belki bu ölü sokakta bile vuruşulacak. Kan gövdeyi götürecek. Bu evler ilk ağızda belki tutuşur. Belki ne demek? Sokak savaşları olur da tahta İstanbul cayır cayır yanmaya başlamaz mı? Birden soluklarını tuttu. Hay Allah kahretsin. Böyle bir iş olursa Nermin'le Ayşe ne yaparlar? Birden dehşete kapılmıştı. Nasıl oluyor da bunu ilk anda aklıma getirmedim? Bu ne biçim alçaklık? Kalkmak için davrandı. Arif Bey'i bulmalı. Arif Bey'i hemen. Kapının önünde duraladı. Karısı Fatma Hanım'la oğlu Kadir'i kimsesiz bırakarak geçen ay Anadolu'ya geçen Ramiz Efendi'yi hatırlamıştı. Telaşından utandı. Gözlerini kısarak bir zaman dışarı baktı. Hayır, onlar Nermin'le Ayşe gibi yalnız değiller. Onların mahallesi var diye başını sallayıp çıktı. Koridoru yarılamıştı ki Arif Bey göründü. Gülüyordu. Merdivende ne düşündüm bilir misin? Şimdi bir arama olmalı. Bizim cüce müdür üstünüzde bıçağı bulmalı. Sizi zincire vurup zindana atarken bir sevinir ki. Kamil Bey korkuyla irkildi. Külhan Beyleri gibi bıçak taşıdığı meydana çıkarsa, tutanaklara geçerse, Nermin'e üstünde bıçak bulundu da zindana atıldı derlerse, aldırmayın, şaka ettim. Arif Bey sesini alçalttı. Aramalardan bir saat önce gardiyan Salih gelir bıçakları alır. Nasıl? İşe yarar bir şey mi bari? Bakın aklıma ne geldi. Şehirde vuruşma olursa kadınları düşündüm, çocukları. Biraz önce arama lafıyla bunu ne kadar kolay unuttuğunu hatırlayarak gözlerini utançla kaçırdı. Vuruşulursa çocuklarla kadınların hali ne olur? Durun bakayım. Doğru. Ben bugün neden aptallaştım böyle? Evet, hemen bir şeyler yapmalıyız. Biraz düşündü. Bence en iyisi birkaç zaman bize gitsinler. Koz yatağındaki köşke. Olur mu? Rahatsız etmez miyiz? Rahatsızlığı mahatsızlığı düşünmenin sırası mı yahu? Siz bugün mutlaka söyleyin. Hava değişimi filan dersiniz. Büsbütün telaşlandırmak da olmaz. Ayşe kırlarda koşar deyin. Müdürlüğün sofasında Hademe Topal Hamdi, hatırlıların konuştuğu büyük odayı gösterince Kamil Bey, eyvah Nermin gelmedi diye duraladı. Eleni yalnız olursa burada konuşturuluyordu. Odada Arap Hulusi ile dostu küçük Roza'dan başka kimse yoktu. Kamil Bey kısık bir sesle sordu. Nerede hanımlar? Bugün gelmeyecekler galiba efendim. Galiba ne demek? Nermin hasta mı? Değil. Ayşe hasta mı? Hayır. Öyleyse nedir? Sakinleşmeye çalışarak oturdu. Buyurun rica ederim. Neden gelmediler? Uyuyorlar beyefendi. Ben gelirken daha kalkmamışlardı. Kamil Bey saatine baktı. 11:30'du. Şaştı. Mektup yazsam olmaz. Söylesem hem anlatamaz hem de doğru değil. Ne uykusu cuma günü bu böyle? Gece geç mi yattılar? Hiç yatmadılar efendim. Sabahleyin geldiler. Gün doğduktan sonra. Gün doğduktan sonra mı? Neredeydiler gece vakti? Böyle karışık bir zamanda. Fransızların balosuna gittiler. Dün Fransızların büyük bayramı varmış. Kamil Bey dünün 14 Temmuz olduğunu hatırladı. Ne arıyorlarmış Fransızların balosunda? Allah Allah! Nermin'in işi neymiş? Büyük hanımefendi, git biraz açılırsın dedi. Sabriye Hanım, sen gitmezsen ben de gitmem diye tutturdu. Enişte Bey ile Hale Hanım gitmediler mi? Gitmediler. Neden? Doktor Lütfü Bey masraf etsin diye. Anlamadım. Doktor Lütfü Bey çok pinti. Büyük hanımefendi ile beyefendi giderlerse paraları beyefendi verir. Sabriye Hanım, siz gelmeyin de doktorun yüreğine insin dedi. Hiç acımadan masraf ettirmiş. Dönüşte Sabriye Hanım anlattı da gülmekten katıldık. Sabaha karşı doktor beye, Nermin Hanım Hacı Osman Bayırı'nda bülbül dinlemek istiyor demiş. Doktor biraz düşünmüş, sevinmiş. Olur, dönüşte dinleriz, yolumuzun üstü demiş. Gün doğarken ormana gelmişler. Biraz bülbül dinlemişler. Sabriye Hanım işin iç yüzünü ötekilere anlattığı için, ötekiler kim? Mr. Thompson var, Prenses Fahire hanımefendi, Kontes Bolkaniva, bir de Fransız subayı. Biraz bülbül dinlemişler. Sabriye Hanım, haydi ki diyorsa süt içmeye demiş. Doktor Lütfi Bey, bu kılıkta olmaz diye yalvarmış. Baloya giderken başka çeşit giyindilerdi, eski zaman hanımları gibi. Yaşmak, ferace, saray lohutuzu. Doktor Bey, Nermin'in böyle giyinip baloya gitmesine şaşmıyor mu? Neden şaşsın? Kocası mahpusken. Doktor sizin mahpusta olduğunuzu bilmiyor ki. Doktor Bey saf adam, Safriye Hanım'ın bütün anlattıklarına inanıyor. Ötekiler de hiç bozmuyorlar. Nedir anlattıkları? Sizin İspanya'da bir dostunuz varmış. Hasretine dayanamamışsınız da ona gitmişsiniz. Şimdi avukatlar Nermin Hanım'ın boş kağıdını getirmeye uğraşıyorlarmış. Kamil Bey'in balo sözüyle yüzünü kaplayan ateş büsbütün artmış, kulakları uğuldamaya başlamıştı. Bu uğultunun ötesinden Haddaneli Arap Hulusi'nin söylediklerini istemeden duyuyordu. Demedin mi ulan şıkırdım yakında çıkıyor, feriştahını şaşırtır demedin mi? Bundan böyle kör eminin mirasını ordulara yedirmez. Demedin mi orospu? Biz öldük mü ulan? Adamı biz çiğ çiğ yemez miyiz? Nermin Hanım son günlerde çok üzüntülü. Bizimkiler Ankara'ya alırsaymış, siz hiç çıkamazmışsınız. Büyük hanımefendi geçenlerde bunu ağzından kaçırdı da Sabriye Hanım çok kızdı. Şehirde karışıklık olacak diyorlar. Türkler silahlanıyor diye İngilizlere raporlar gelmiş. Doktor Lütfü Bey, bir şey olursa hiç korkmayın. Fransız hastanesinde size yer hazırlattım, dedi. Mr. Thompson hepimizi asker kamyonlarıyla alıp gemilere götürecek. Kamil Bey ayağa kalkınca eleni telaşlandı. Ama nasıl kalsın unutuyordum. Hani resimler? Hangi resimler? Hanımlara yaptığınız resimler. Resimler yarın. Daha kurumadılar. Yarın gönderirim. Yarın birisi gelip alsın. Teşekkür ederim adam. Yoruldunuz. Ne pişirelim? Büyük hanımefendi sor demişlerdi. Mersi. Hanımlar çok üzülecekler. Resimlerimiz diyorlar da başka bir şey demiyorlar. Sahiden beyefendi, bizimkiler Ankara'yı alırlarsa. Hadi güle güle adam. Yok böyle bir şey. Sizinkiler Ankara'yı alamazlar. Benim kardeşim de öyle söylüyor. Kralın Anadolu'ya saldırması doğru değil diyor. Size selamı var. Durun efendim, paketleri almadınız. Kamil Bey masanın üzerinde duran kutulara baktı. Dükkanlardan gelişi güzel alınmış şeyler. Sırmalı sicimlere bağlanmış, düğüm uçları yaldızlı etiketlerle tutturulmuş bayağılıklar. Sevgi şurada kalsın, acımayla ilişkileri yok. İçleri kim bilir nasıl cıvık cıvık, yapış yapış. Gülümsemeye çalıştı. Evet, unutuyordum. Paketleri gülümseyerek topladı. Yoruldunuz, teşekkür ederim. Kralı haksız bulan kardeşinize selam söyleyin. Ne iş yapıyor kardeşiniz? Duvarcıdır efendim. Kamil Bey aşağıda bir prensesi geçirir gibi eğilip Eleni'yi selamladı. Çirkin yüzünü sahiden güzelleştiren hep o gülümsemeyle avluyu geçti. Kırmızı, mavi, mor, sarı entarileriyle küçük kız çocukları yakıcı güneşin içinde çığlık çığlığa koşuşuyorlardı. Bir an kutuları parçalayıp içindekileri bunlara dağıtmayı düşündü. Arif Bey merdivenlerden iniyordu. Ne o? Sefer kahve yapıyordu. Gittiler mi? Gittiler. Daha doğrusu Nermin biraz hastaymış. Bize gitme meselesini ne yaptınız? Söylemedim. Yarın birini mutlaka gönderecekler. Resimleri almaya biri gelecek. Mektup yazacağım. Savaştan ne haber? Hiç. Doktor Barbut Fransızca gazeteyi odanıza bırakmış. Bakın bakalım bizimkilerde olmayan bir şey var mı? Kamil Bey odasına girip kapıyı örttü. Yatağın üstüne oturup paketleri yanına koydu. Parmaklarını birbirine geçirerek ellerini dizlerinin arasında bıraktı. Suratındaki gülümsemenin öylece donup kalmış olduğunu fark edinceye kadar hiç kımıldamadı. Kaç dakikadır hiçbir şey düşünmedim. Hiçbir şey düşünmemek insanın elinde mi? Saatine baktı, konuşma yerinden buraya kadar bir başına nasıl gelebildiğine şaştı. Nasıl olacak? Hayvanları inlerine götüren içgüdüyle. Bir cigara yaktı, güneş tepeye dikildiği halde odanın içi harlı ocak ağzı kadar sıcaktı. Nuh Bey'in kızdığı zaman yaptığı gibi iki parmağını geçirerek yakasını biraz gevşetmeye çalıştı. Duvara dayalı yağlı boya iki kadın portresini dalgın dalgın baktı. Doktor Jack Barbut'un masaya bıraktığı Fransızca Rönesans gazetesini pek de farkında olmadan önüne çekti, açtı. 14 Temmuz İstanbul'da büyük törenle kutlandı. Tarabya'daki maskeli balo çok parlaktı. Başlığını görünce ilgilendi. İki fotoğraf. Marie Antoinette de Yeniçeri Kavalyesini Cyrano'yla Jandark'ı gösteriyordu. Uzun yazıyı okumaya başladı. Gece Tarabya'daki yazlık binanın bahçesinde verilen maskeli balo çok eğlenceli olmuştur. Kıyafet yarışmasını yukarıda resmini gördüğünüz 4 çift kazanmış, armağanlar bunların arasında bölüştürülmüştür. Gerek sabahki, gerekse geceki toplantıda en büyük özellik, seçkin Türk misafirlerin gösterdikleri yakın dostluk olmuş. Türk aydınları, hele baloyu şereflendiren sayın Türk hanımları, konuştukları kusursuz Fransızcayla Türkiye'de Fransız kültürünün ne kadar derin temellere dayandığını meydana koymuşlardır. Türkiye, Nasrettin Hoca'yı yetiştirmiş bir memleket olarak gülünç fıkralar bakımından Fransa'yla at başı gider. Bunu düşünenler dün gece bir de fıkra yarışması tertiplemişlerdir. Fransız sosyetesinde gülünç fıkra anlatmacılığıyla tanınan Monsieur Henri Goro ile Fransız hastanesi operatörlerinden kadın hastalıkları uzmanı, daha doğrusu yandaki eşsiz güzellere bakılırsa, Kamil Bey yumruğunu gazetenin üzerine koydu, boş duvara bakarak yüksek sesle, "Bunu bana niçin yaptınız Nermin?" diye sordu. Dişim ağrıyor bahanesiyle öğle yemeği yememiş, ayaklarının altına bir küçük iskemle alarak pencereden dışarıya dalmıştı. Arada bir ağzındaki cigara acılığını yutkunuyor, gözlerini kısarak uzaklarda boz bulutlar gibi titreşen adalara bakıyordu. Saatlerdir kendi değil, içinde bir başkası, meydancının "Millici Kamil abi" diye bağırmasını beklemekteydi. Bu birisi artık "Görürsün Eleni'nin neler söylediğini duyar duymaz Nermin koşup gelir" diye fısıldıyordu. "Gelmemezlik edemez, görürsün." Güneş devriliyor, denizin açık kül rengi yavaşça mavileşiyordu. Avluda çocuklar yeniden konuşmaya başlamışlardı. Kendisini var gücüyle zorladığı halde düşüncesini Nermin'den koparıp Ayşe'ye bağlayamıyordu. İki pencere ötede maçka güzelinin Mehdi Bey, kadınlar koğuşunun avlusunda odun yığınlarının üstüne oturmuş, uççu Cemile'ye her zamanki gibi işaret etmeye başlamıştı. Arada bir, işittiremeyeceğini bildiği, böyle bir şey istemediği halde yüksek sesle boğuk boğuk yalvarıyordu. "Çağır şunu kahpe, çağır, nah 2,5'luk hazır, çağır hadi." Kadayıfçının öldürülmesine karışmış körpe Nezihe'ye para yedirdiğini tevkifhanede artık bilmeyen yoktu. yüzünü 10 dakika göstermesine karşılık Nezihe'ye 1 lira verdiği söyleniyordu. "Çağır şunu, çağır gelsin. Ölüyoruz orospu, ulan imansızlar. Ölüyoruz."
Nezihe koğuş kapısından çıktı, yüzünü sımsıkı sarmıştı. Mehdi Bey ıslak hırıltılarla küfretti.
Ayrım sonu.